Ayrım 27.
Madame de Renal yemekten beri ceplerinin ekmekle dolu olduğunu unutmuştu. Julien onu kolları arasında müthiş bir ihtirasla sıktı. Sevgilisi ona hiçbir zaman bu kadar güzel görünmemişti. İçinden belirsiz bir şekilde Paris'te ondan daha yüksek ruhlu bir kadına rastlayamam diyordu. Madame de Renal bu gibi işlere alışmamış bir kadın gibi acemice hareket ediyor, fakat aynı zamanda bambaşka tehlikelerden korkan bir insan gibi gerçek cesareti de gösteriyordu. Julien iştahla yemek yer ve ciddi şeylerden nefret eden sevgilisi de bu yemeğin pek yavan oluşundan alay ederek bahsederken, odanın kapısı birdenbire zangır zangır sallandı, Monsieur de Renal gelmişti. Kapıyı neden kilitledin diye bağırıyordu. Julien ancak kanepenin altına giriverecek vakit bulabildi. Monsieur de Renal içeri girerken, ne o, soyunmamışsınız, yemek yiyorsunuz ve kapıyı da kilitlemişsiniz dedi. Başka bir gün olsaydı Madame de Renal kocalara özgü sertlikle sorulan bu soru karşısında telaşa düşerdi. Fakat bu anda kocasının Julien'in kanepenin altında olduğunu görebilmesi için bir parçacık eğilmesine yeteceğini hissediyordu. Zira Monsieur de Renal kanepenin karşısında biraz önce Julien'in oturduğu sandalyeye yığılıvermişti. Baş ağrısı her şeyi hoş göstermek için yetti. Monsieur de Renal de söze başlayarak gazinoda bilardo oynadığından ve pullü, hem de 19 franklık bir pullü kazandığından söz ederken, 3 adım ileride bir sandalyenin üstünde duran Julien'in şapkası karısının gözüne ilişti. Soğukkanlılığı büsbütün arttı, soyunmaya başladı ve çabucak kocasının arkasında yer alarak, kaş göz arasında üzerinde şapkanın bulunduğu sandalyeye elbisesini atıverdi. Monsieur de Renal nihayet gitti. Madame de Renal, Julien'e papaz okulundaki yaşamını anlatmaya devam etmesini rica etti. ''Dün seni dinlemiyordum.'' dedi. ''Sen konuşurken ben seni buradan savmak için cesaretimi toplamaya çalışıyordum.'' Madame de Renal son derece ihtiyatsızdı. Çok yüksek sesle konuşuyorlardı. Kapıya hızlı hızlı vurulup da konuşmayı bıraktıkları vakit saat sabahın ikisi olmuştu. Yine Monsieur de Renal gelmişti. ''Çabuk kapıyı açın, evde hırsız var, Saint-Jean bu sabah merdivenini bulmuş.'' diyordu. Madame de Renal sevgilisinin kolları arasına atılarak ''Mahvolduk.'' diye bağırdı. ''Her ikimizi de öldürecek, yalan söylüyor, o hırsıza filan inanmaz. Senin kolların arasında ölürken, yaşarken duyduğumdan daha çok mutluluk duyarak can vereceğim.'' Öfkeden köpüren kocasına bir kelime bile cevap vermiyor, sadece Julien'i ihtirasla öpüp duruyordu. Julien ona emreden bir bakışla, ''Bari Stanislas öksüz kalmasın diye kendini kurtar.'' dedi. Ben yandaki tuvalet odasının penceresinden avluya atlar, oradan da bahçeye dalarak sıvışırım. Köpekler benim yabancı olmadığımı dün gece anladılar. Elbiselerimi bir paket yap ve mümkün olduğu kadar çabuk bahçeye atıver. Bu sırada bırak o kapıyı kırıp içeri girsin. Sakın ha bir şey itiraf edeyim deme, seni bundan men ediyorum. Emin olacağına kuşkuda kalması daha iyidir. Madame de Renal'in tek cevabı ve kuşkusu, pencereden atlarken ölürsün sözleri oldu. Sonra Julien'le birlikte tuvalet odasının penceresine gitti, onun elbiselerini sakladı. Nihayet öfkeden köpüren kocasına gidip kapıyı açtı. Monsieur de Renal tek bir kelime bile söylemeksizin odaları araştırdı ve sonra çekip gitti. Julien'e elbiseleri atıldı. Julien elbiselerini ele geçirir geçirmez derhal bahçenin ucuna, Dubs çayı tarafına koşmaya başladı. Koşarken bir kurşun kulağının dibinden ıslık çalarak geçti ve hemen arkasından bir silah sesi duyuldu. Julien, Monsieur de Renal olmasa gerek diye düşündü. O bu kadar fena nişan almaz. Köpekler sessizce yanından koşuyorlardı. İkinci bir kurşun köpeklerden birinin ayağına rastlamış olacak ki hayvan acı acı bağırmaya başladı. Julien bahçedeki setlerden birinin duvarından aşağı atladı, kendini göstermemek için sürünerek 50 adım kadar ilerledi ve sonra başka bir yönde yine kaçmaya başladı. Bir takım adamların birbirlerine seslendiklerini işitti ve Monsieur de Renal'in uşağının, yani can düşmanının ateş ettiğini iyice gördü. Bahçenin öbür ucunda da bir çiftçi peyda olmuş, o da habire ateş ediyordu. Fakat Julien Dubs çayının kıyısına varmış giyiniyordu bile. Aradan bir saat geçtikten sonra Verrières'den bir fersah ötede Cenevre yolundaydı. Kuşkulanacak olurlarsa beni herhalde Paris yolunda ararlar diye düşündü. 2. Güzel değil, hiç kırmızı boyası yok. Saint-Beuve. 1. Bölüm. Kır yaşamının zevkleri. Ey kırlar, size ne zaman kavuşacağım? Virgilius. Karnını doyurmak için uğradığı bir hanın sahibi, Monsieur herhalde Paris'e gidecek posta arabasını beklemeye gelmiştir, öyle değil mi diye sordu. Julien, ha bugünkü ha yarınki bence bir dedi. O aldırış etmeksizin bu sözleri söylerken posta arabası çıka geldi. 2 kişilik boş yer vardı. Julien'le beraber arabaya binen Cenevre tarafından gelen yolcu, ''Vay azizim Falkos sen ha?'' dedi. Falkos, ''Ben seni Lyon civarına yerleşti biliyordum.'' dedi. ''Rona yakın, güzel bir vadide değil miydin sen?'' ''Ama ne yerleşmek? Kaçıyorum azizim, kaçıyorum.'' ''Ne? Kaçmak mı?'' ''Bu Halim Selim halinle sen Jiro nasıl olur da bir suç işleyebilirsin?'' diyen Falkos bir yandan da gülüyordu. ''İşleseydim de durum yine bu olacaktı. Taşrada sürülen şu berbat yaşamdan kaçıyorum. Sen de bilirsin ben koruların serinliği ve kırların sessizliğinden ne kadar hoşlanırım. Hatta beni kaç kez şair yaratılışlı olmakla itham ettin. Bütün ömrüm boyunca politikadan kaçtım. Beni buradan uzaklaştırmaya zorlayan şey yine politika. Niye? Hangi partidensin ki? Hiçbirinden, yıkmama neden de bu ya. Benim bütün politikam şu müziği, resmi sevmem. İyi bir kitap benim için bir olaydır. Neredeyse 44 yaşıma geleceğim. Şurada daha yaşayacak kaç yılım kaldı ki? 15-20, hadi bilemedin 30 yıl diyelim. Kendi kendime şöyle düşünüyorum. Eh muhakkak ki 30 yıl sonra bakanlar biraz daha becerikli olurlar. Ama bu şimdikiler kadar namuslu kalmalarına engel değildir. İngiltere tarihi geleceğimiz hususunda bana ayna görevi yapıyor. Her zaman ayrıcalıklarını arttırmak isteyen bir kral bulunacak. Her zaman milletvekili olmak hırsı, Mirabeau'nun şöhreti ve kazandığı birkaç yüz bin frank, taşra zenginlerinin uykusunu kaçıracaktır. Buna da özgürlükçü olmak ve halkı sevmek adını vereceklerdir. Kralcılar her zaman senatoya katılmak ya da kralın nedimleri arasında yer almak hırsına kapılacaklardır. Devlet gemisinde iyi para veriyorlar diye herkes yönetici olmak isteyecek. Acaba iddiasız bir yolcu kendine hiçbir zaman ufak bir yer bulamayacak mı? Bırak bunları da asıl olaya gel. Sakin mizacın göz önünde tutulursa herhalde pek hoş bir şey olacak. Seni taşradan kaçıran bu son seçim meselesi mi oldu? Bu işin önceleri var. 4 yıl önce yaşım 40, param da 500 bin franktı. Bugün yaşım 4 yıl arttı. Büyük bir ihtimalle de Rhône yakınında güzel Montfleury mevkiindeki şatomun satışından 50 bin frank kadar zarar edeceğim. Paris'teyken 19. yüzyıl uygarlığı diye adlandırdığımız şeyin insanı oynamak zorunda bıraktığı o sonu gelmeyen komedyadan yorulmuştum. Babacanlığa ve sadeliğe susamıştım. Rhône civarındaki dağlık yerde gidip bir araziye aldım. Yeryüzünde eşine çok az rastlanan şirin bir yer. Köyün papazı ve civardaki küçük soylular 6 ay kadar çevremde döndüler. Onları yemeğe çağırdım. Politikadan söz etmemek ve söz edildiğini duymamak için Paris'ten ayrıldığımı onlara söyledim. Gördüğünüz gibi hiçbir gazeteye abone değilim. Postacı ne kadar az mektup getirirse o kadar memnun kalırım diye ekledim. Bu papazın işine gelmedi. Çok geçmeden bir takım münasebetsiz ricalarla, türlü can sıkıntılarıyla karşılaştım. Yılda fakirlere 200-300 frank bağışlamak istiyordum, bu parayı din kurumlarına vermemi istediler. Yok bilmem bu parayı Saint Joseph namına ya da Meryem Ana'nın yararına yatırmalıymışım, şuymuş buymuş reddettim. O zaman tutup bana binbir hakarette bulundular. Ben de bunlardan alınmak budalalığını gösterdim. Artık ne zaman dağlarımızın güzelliğini seyretmek için dışarıya çıkacak olsam, muhakkak beni düşümden uyandıracak ve insanların kötülüklerini anımsatacak bir can sıkıcı olayla karşılaşıyordum. Örneğin, rogasyon törenlerinde, sırası gelmişken söyleyelim, herhalde bir Grek melodisi olan bu şarkı pek hoşuma gider. Benim tarlalarım kutsallanmaz oldu. Buna da neden, papazın bu tarlaların dinsizin birine ait olduğunu söylemesidir. Mutaassıp ihtiyar bir kadıncağızın ineği ölür, Paris'ten gelme bir filozof diyerekten bütün günahını bana yüklerler. Güya kadının dediğine göre çayırı bana ait bir göle bitişikmiş de ineği ondan ölmüş, 8 gün sonra da bütün balıklarımı kireçle zehirlenmiş olarak karınları havada, suyun üstünde ölü buldum. Belanın ne biçimini ararsanız hepsi de beni bulur. Sulh yargıcı namuslu bir adam olmasına rağmen yerini kaybetmekten korktuğu için her zaman beni haksız çıkarmayı kendine görev edindi. O kadar bahsedilen taşranın sessiz yaşamı bana cehennemden beter görünmeye başladı. Köyde Rahipler Birliği'nin başı olan papazın beni terk ettiğini, özgürlükçüleri temsil eden emekli yüzbaşının da benden yüz çevirdiğini gören köy halkı, bir yıldır kendi hesabıma çalıştırdığım duvarcıdan tutun da, sabanlarımı tamir bahanesiyle benden para sızdırmaya yeltenen arabacı ustasına dek herkes üstüme çullandı. Dayanacak bir yerim bulunsun da hiç olmazsa birkaç davada haklı çıkayım diyerekten özgürlükçü oldum. Fakat dediğin gibi şu yok olası seçimler başladı, benden de oyumu istediler. Ne, tanımadığım biri için mi? Ne münasebet, hatta biraz fazla tanıdığım birine oyumu vermemi istediler. Tam bir düşüncesiz gibi hareket edip reddettim. O andan itibaren liberaller de bana düşman kesilmesinler mi? Gerçekten bir çıkmaza saptığıma kanaat getirdim. Hani papaz aklına esip de hizmetçiyi öldürdüğümü söyleyecek olsaydı, eminim her iki taraftan da 20 tanık çıkıp beni bu cinayeti işlerken gördüklerine dair yemin ederlerdi. Aman azizim, hem köyde yaşamak istiyorsun hem de komşuların huylarına göre hareket etmemek, hatta gevezeliklerine bile tahammül göstermemek istiyorsun. Hatanın büyüklüğü diye buna derler. Neyse ki tamir edildi. Monfleury'yi satılığa çıkardım. Gerekirse 50 bin frangı da gözden çıkaracağım. Fakat bilsen türlü türlü belaların hüküm sürdüğü bu iki yüzlülük cehenneminden kurtuluyorum diye ne kadar neşe içindeyim. Yalnızlığı ve kırların sessizliğini Fransa'da ancak Şanzelize'de bir apartmanın 4. katı insana verebilir, oraya gidiyorum. Öfke ve tepkisi gözlerinden okunan Falkos, başta Bonaparte olsaydı bütün bunların önüne geçilirdi diye söylendi. İyi ama senin Bonaparte'ın niçin yerinde rahat duramadı? Bütün bunlar onun yüzünden başımıza geldi. Burada Julien'in dikkati bir kat daha arttı. İki adam daha konuşmaya başlarken Bonaparte'ı tutan Falkos'un Monsieur de Renal'in eski çocukluk dostu olduğunu, sonra arkadaşının onu reddettiğini anlamıştı. Filozof Saint-Giraud'a gelince herhalde nokta nokta belediyesinin satılığa çıkardığı evleri ucuza kapatmasını bilen şu nokta nokta kaymakamlığındaki kalem şefinin kardeşi olsa gerekti. Bütün bunlara sebep olan da yine senin o Bonaparte'ındır diye Saint-Giraud devam etti. Namuslu, zararsız, eğer öyle bir şey varsa, yaşı 40'ı bulmuş ve 500 bin franklık bir servete sahip bir adam, taşraya yerleşip aradığı huzura kavuşamıyor. Bonaparte'ın rahipleri ve soyluları onu oradan kovuyorlar. Yo, onun hakkında kötü şeyler söyleme diye Falkos haykırdı. Onun hüküm sürdüğü 13 yıl boyunca diğer devletlerin gözünde kazandığı itibarı Fransa hiçbir zaman elde edememişti. Onun zamanında her yapılan şeyde bir adalet vardı. O canı cehenneme senin imparatorun olacak adam, ne yaptıysa savaş meydanlarında bir de 1802 yılına doğru maliyedeki düzeltmede yaptı, diye 44 yaşındaki adam devam etti. O zamandan sonraki davranışına ne anlam vermeli bilmem ki. Mabeyincileri ve tüyleri de verdiği görkemli ziyafetlerle krallık devri budalalıklarının yeni bir baskısını piyasaya sürmüş oldu. Şayet bu basılış tahsih edilseydi belki 1-200 yıl daha tutunabilirdi. Soylularla rahipler eski baskıya taraftar ama hiçbirinde de onun piyasada yeniden tutunmasını sağlayacak demir bilek yok. İşte matbaacı ağzı buna derler. Beni evimden barkımdan eden kim diye matbaacı hiddetle devam etti. Napolyon'un konkordası ile etrafına topladığı din adamları değil midir? Oysa hayatlarını ne şekilde kazandıklarını hesaba katmadan o da rahiplere karşı devletin hekimlere, avukatlara, müneccimlere yaptığı muameleyi yapabilir, onları diğer vatandaşlardan ayırt etmeyebilirdi. Şayet senin Bonaparte'ın sağa sola baron ve kont payilerini dağıtmasaydı bu kadar küstah beyzadeler türer miydi? Hayır, çünkü bunların modası geçmişti. Rahiplerden sonra benim liberal olmama neden taşralı küçük soylulardır. Bu konuşma uzadı gitti. Yarım yüzyıl daha Fransa bu davalarla uğraşacak. Saint-Giraud'un taşra hayatının olanaksız olduğunu söylediği bir sırada Julien çekingen bir halle Monsieur de Renal'i örnek gösterdi. Şu söylediği söze de bakın diye Falco haykırdı. Delikanlı Monsieur de Renal örs olmaktansa çekiç olmayı yeğe tuttu. Hem de ne çekiç. Fakat Monsieur Valeno onu bastırıyor. O şeytanı tanır mısınız? Şeytanlıkta dünyaya taş çıkartır. Monsieur de Renal'iniz bugünlerde işinden çıkarıldığını ve yerine Monsieur Valeno'nun atandığını görecek olursa ne hale gelecek? Saint-Giraud, hiç dedi, ettikleri yanına kâr kalacak. Demek Verrier'i biliyorsunuz delikanlı. Ne diyeyim, Valeno'larla Maslon'ların hüküm sürmesine yol açan Renal'leri ve Şelan'ları başımıza çıkaran Bonaparte'ın da, onun hükümdarlık taslamasının da Allah belasını versin. Partizanca yapılan bu politika tartışması Julien'i bir yandan hayrete düşürüyor, bir yandan da zevk ve aşk dolu düşlerini bozuyordu. Uzaktan görünen Paris ilk bakışta onu pek etkilemedi. Gelecek yaşam için kurduğu düşlerle Verrier'de geçirdiği son 24 saatin anısı mücadele halindeydi. Şayet rahiplerin şirretlikleri sayesinde cumhuriyetçiler iktidara gelir ve soylu kıyımı yeniden başlarsa, sevgili dostunun çocuklarını korumak için her şeyi terk etmek azmini içinden yeniliyordu. Acaba Verrier'e geldiği günün gecesi ve merdivenin Madame de Renal'in yatak odasının penceresine dayadığı sırada, odada bir yabancı ya da bizzat Monsieur de Renal bulunsaydı ne olurdu? Fakat sevgilisinin onu gerçekten geri göndermek istediği zaman karanlıkta onun yanında oturması ve 2 saat sürekli kendi arzusunu savunuşu ne unutulmaz bir mutluluktu. Julien'inki gibi bir ruha sahip insanlar bütün ömürleri boyunca bu tür anılardan kopamazlar. Buluşmanın geri kalan kısmı daha şimdiden 14 ay önceki ilk aşk gecelerinin anılarına karışıyordu. Arabanın durmasıyla beraber Julien de daldığı düşlerden uyandı. Jean-Jacques Rousseau sokağında posta arabasının durak yerindeki avluya girmişlerdi. Julien atlı bir faytona işaret etti. Malmezon'a gitmek istiyorum. Bu saatte mi? Ama Monsieur orada ne yapacaksınız? Size ne? Hadi çekin. Her gerçek ihtiras ancak kendini düşünür. İşte bunun içindir ki Paris'te ihtiraslar bu kadar gülünç bir hal alıyor, zira her komşu her an başkalarının kendisini kolladığını iddiaya kalkışır. Malmezon'da Julien'in kapıldığı heyecanı anlatmaktan acizim. Ağladı. Ne? Bu yıl zevksizce inşa edilen ve parkı bölmelere ayıran beyaz duvarlara rağmen mi diyene cevabım şudur. Evet bayım. Julien için olduğu gibi gelecek kuşaklar için de Arcole, Saint-Hélène ve Malmaison arasında pek büyük bir fark yoktu. Akşam olunca Julien tiyatroya girmeden önce epey tereddüt geçirdi. Bu yer hakkında insanı baştan çıkarır gibi tuhaf düşünceleri vardı. Yaşayan canlı Paris'ten hoşlanmamasına derin bir güvensizlik neden oldu. Ancak kahramanı tarafından inşa ettirilen anıtlara hayranlık duyuyordu. İşte şimdi ikiyüzlülük ve entrikanın tam içine düştüm. Abbé de Frilair'in koruyucuları burada hüküm sürüyorlardır. Geldiğinin üçüncü günü merakı düşündüğüne aykırı olarak onu daha kenti ziyaret etmeden Abbe Pirard'ın huzuruna yöneltti. Abbe ona serinkanlılıkla Monsieur de la Mole'ün konağında onu bekleyen yaşayış tarzının ne biçim olduğunu anlattı. Şayet birkaç ay sonunda sizin hiçbir işe yaramadığınız anlaşılırsa yeniden manastıra dönersiniz. Ama bu kez daha itibarlı olarak. Marquis'in evinde oturacaksınız. Fransa'nın en büyük senyörlerinden sayılır. Siyah elbiseyle dolaşacaksınız fakat din adamı sıfatıyla değil de yas tutan biri gibi. Haftada üç kez size göstereceğim bir seminerde din derslerine katılmanızı şart koşuyorum. Her gün öğle vakti Marquis'in kütüphanesinde bulunacaksınız. Bir takım davalar ve diğer işler için mektuplarını kaleme alacaksınız. Bunu kendisi istiyor. Marquis kendine gelen her mektubun kenarına cevabın ne yolda bir şey olacağını bir iki cümleyle belirtir. Üç ay sonra bu mektupları başarıyla yazacağınızı kendisine söyledim. Öyle ki ona sunacağınız 12 mektup içerisinde hiç olmazsa 8 veya 9 tanesinin altına imzasını atmakta bir sakınca görmesin. Akşam saat 8'de büronuza çeki düzen verir ve onda da serbest kalırsınız. Rahip Pirard sözüne devamla, pek mümkündür ki dedi, bir takım ihtiyar kadınlar ya da erkekler, Marquis'e gelen mektupları kendilerine göstermeniz için size birçok güzel vaatlerde bulunsunlar. Hatta kaba bir şekilde para teklif etsinler. Julien kıpkırmızı kesilerek aman Monsieur ne demek diye haykırdı. Rahip acı bir tebessümle tuhaftır dedi. Sıkıntı içinde bulunmanıza ve bir yıllık bir seminer hayatı geçirmenize rağmen hala bu gibi erdem duygularına sahipsiniz. Sanki etrafınızda olup bitenleri hiç görmemiş gibisiniz. Rahip hafif bir sesle kendi kendine söylenir gibi, acaba damarlarındaki kanın kuvvetinden midir desem diye mırıldandı ve Julien'e bakarak ekledi. Mesele şu ki Marquis sizi tanıyor. Nasıl, nereden bilmem. İlk zamanlar için size 100 altın maaş bağlıyor. Marquis aklından geçen her şeyi uygulayan bir insandır. Bütün kusuru budur ya. Çocukluk hususunda sizinle yarış edecektir. Şayet sizden memnun kalacak olursa yıllığınızı zamanla 8.000 franka kadar yükseltebilir. Rahip acı bir ses tonuyla devam etti. Siz de takdir edersiniz ki bu kadar parayı o güzel gözlerinizin hatırı için vermeyecektir. Amaç elinizden iyi iş çıkması. Sizin yerinizde olsam pek az konuşurum ve özellikle bilmediğim sorunlar üzerinde hiç konuşmam. Ha, size yarar umuduyla bazı bilgiler edindim. Monsieur de la Mole'ün ailesini az kaldı unutacaktım. İki çocuğu var. Bir kız bir de 19 yaşında oğlu, kibar giyinen delinin biri. Günün hiçbir anında 2 saat sonra ne yapacağını bilmez. Hoştur, cesurdur, İspanya Savaşı'na katılmışlığı vardır.